Ayrım 2. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 18. Ben çalışmakla meşgulken mevsimler çabucak geçiverdi. Elma ağaçları çiçek açtığında Sloop'un iskeleti ancak tamamlandı. Hemen ardından papatyalar ve de kiraz ağaçları geldi. Eski spreyin bulunduğu yerin yakınlarına saygın bir hacı olan Peder John Cook'un külleri bulunmaktaydı. Yani yeni sprey kutsal topraklar üzerinde yükseliyordu. Yeni teknenin güvertesinden elimi uzatıp ufak mezarın üzerinde büyüyen kiraz ağacının meyvelerini atıştırabiliyordum. Yeni tekneye kısa bir süre sonra yerleştirdiğim Borda Carina kaplama tahtaları Georgia çamından olup 1,5 inç, çevirinin notu 3,81 santimetre kalınlığındaydı. Gerçi bunları takma işlemi oldukça usandırıcıydı ama bir kere taktıktan sonra kalafatlaması kolaydı. Dışa bakan köşeler kalafatı alacak şekilde hafif açıktı ama iç köşeler birbirine o kadar bitişikti ki arasından gün ışığı göremiyordum. Tüm ahşaplar somunların tahtayı iyice sıkıştırdı, civatalarla sabitlendi. Böylece buradan herhangi bir şikayet gelmesi söz konusu olmayacaktı. Teknenin diğer bölümlerinin inşası da dahil olmak üzere toplam yaklaşık 1000 kadar somunlu civata kullandım. Amacım tekneyi olabildiğince dayanıklı ve güçlü yapmaktı. Ne var ki Lloyd's kurallarına göre eski haliyle alınıp tamir edilen Jane her şeyi de tamamen yenileninceye kadar yine eski Jane'dir. Spreyin değişimi ise öylesine yavaş oldu ki eskisinin ne zaman öldüğünü, yenisinin ne zaman doğduğunu söylemek çok güç ve aslında önemli de değil zaten. 14 inç yani 35,56 santimetre yüksekliğindeki beyaz meşeden yapılmış param petleri 7/8 inç yani 2,22 santimetre kalınlığında beyaz çamla kaplayarak küpeşteyi yaptım. 2 inçlik yani 5 santimetrelik kaplama tahtası boyunca zıvanayla birleştirdiğim bu dikmeleri sedir ağacından ince takozlarla destekledim. O günden beri de mükemmel bir şekilde hiç yerinden oynamadan öylece duruyorlar. Güverteyi kemereye çakalı 1,5 inçe 3 inç yani 3,81 santimetreye 7,62 santimetre ebadında beyaz çam ve birbirinden 3 feet yani 91,44 santimetre aralıklarla yerleştirilmiş 6x6 inçlik. Yani 15,24 santimetre sarı çam veya Georgia çamıyla döşedim. Güvertedeki kapalı bölmelerden biri yemek yapılan kuzine amaçlı 6'ya 6 feet yani 182,88 santimetre ebadında olup ana ambar girişini kapsıyor. Daha gerideki diğer bölme ise 10'a 12 feet 304,8 santimetreye 365,76 santimetre ebadında olup kamera amaçlı kullanılıyor. Bunların her ikisi de güvertenin 3 feet yani 91,44 santimetre üzerine çıkıyor ve içeride ayakta durabilmeye yetecek kadar derinlik sağlıyordu. Güvertenin altında kameranın yan duvarları boyunca uyumak için bir yer ve ufak tefek şeyleri saklamak amacıyla dolaplar yaptım. Bu arada ecza dolabını da unutmadım. Teknenin orta kısmında yani kuzine ile kamera arasında kalan güvertenin altındaki bölmede ise aylarca yetecek su ve tuzlanmış biftek gibi şeyleri depolamak için fazlasıyla yer vardı. Teknemin gövdesini demir ve ahşabın el verdiği en sağlam şekilde tamamladıktan ve de çeşitli bölmelere ayırdıktan sonra gemiyi kalafatlama işine giriştim. Bazıları bu aşamada yetersiz kalacağım konusunda ciddi korkularını dile getirdi. Kendim bile profesyonel kalafatçı tutmak konusunda epey düşündüm. Tokmağı pamuğun üzerinde duran kalafat demirine ilk vurduğumda ben doğru derken pek çok kişi ise yanlış olduğunu düşünüyordu. Sırtında deniz tarakları da geçmekte olan Marion'lu bir adam yerinden oynar bu diye laf attı. Armuzlara yani tahtaların birleştiği yerlere pamuğu tıktığımı gören Batı adasından bir başka adam da yerinden oynar bu diye seslendi. Bruno öylece bakıp kuyruğunu salladı. Hatta balina balıkçılığının tanınmış isimlerinden biri olan ama dediklerine göre aklı pek de yerinde olmayan Bay Ben Jay dahi oldukça kendine güvenir bir şekilde gelip ''Yerinden oynayacağını düşünmüyor musun?'' diye sordu. Pek çok sperm balinasının peşinden koşmuş olan eski kaptan arkadaşım, ''Ne kadar zamanda yerinden oynayacak?'' diye seslendi. ''Bize ne kadar çabuk olacağını söyle de bari limana vaktinde yetişelim.'' dedi. Ne var ki en başından beri niyetlendiğim gibi pamuğun üstüne kalafat üstü püsü çektim. Bruno yine kuyruğunu salladı. Pamuk hiçbir zaman yerinden oynamadı. Kalafatlama işi bittiğinde karinasına iki kat bakırlı boya, bordasına ve parampetine ise iki kat beyaz yağlı boya sürdüm. Dümen palası da geldi, boyandı ve ertesi gün sprey denize indi. O eski paslı çıpasıyla bile suda adeta bir kuğu gibi duruyordu. Spreyin ölçüleri bitmiş haliyle toplam 36 feet 9 inç, yani 11.19 metre. Uzunluğunda 14 feet 2 inç yani 4.31 metre genişliğinde ve 4 feet 2 inç yani 1.27 metre derinliğindeydi. Tekne net 9 ton yani 12.7 gross ton idi. Daha sonra esaslı bir New Hampshire ladininden yapılma direği ve de kısa bir seyir için gerekli olan ufak tefek aletleri takıldı. Yelkenleri açıldı ve arkadaşım Kaptan Pierce'la birlikte Buzzard koyu boyunca yaptığımız deneme seyrinde adeta kanatlandı. Şimdi kıyıdaki arkadaşlarımın kafasına takılan tek soru bunca masrafa değecek miydi? Yeni tekneme harcanan miktar malzemeler için 553 dolar 62 sen ve benim 13 aylık işçiliğim idi. Aslında Fairhaven'da birkaç ay fazla kaldım. Çünkü hem çalışıyordum hem de arada bir limanın aşağısındaki balina gemilerinde tamir işi yapıyordum. Bu da tabii benim için fazla mesai demek oluyordu. Bölüm 2. Beceriksiz Balıkçı. Dünya etrafında seyahat fikri. Boston'dan Gloucester'a. Okyanus seyri için hazırlık. Tekne botu diye yarım sandal. Gloucester'dan Nova Scotia'ya gidiş. Bildiğim sularda deneme seyri. Eski dostlar arasında. Yeni teknemle bir sezon boyunca balık tutmaya çalışarak vakit geçirdim. Ve sonunda oltaya doğru dürüst yem takabilme yeteneğim olmadığını fark ettim. Sonunda demir alıp gerçek denizlere açılma zamanı geldi çattı. Artık dünyanın etrafını yelkenle dolaşmaya karar vermiştim. 24 Nisan 1895 sabahı rüzgar gayet uygun esiyordu. Spreyin tüm kış boyunca sığındığı Boston'dan öğle vakti demir alıp yola çıktım. Sloop yelkenlerini doldurarak ileri doğru fırladığında saat 12 çanları çalmaktaydı. Önce iskele kontra limana yakın seyrettik, ardından Bombay'ı tamamen iskeleye çevirerek açık denize doğru tramola attık ve dans ederek feribotların arasından geçtik. O sırada Doğu Boston'ın dış mendireğinde bir fotoğrafçı tepede bayrağa dalgalanarak geçen spreyin fotoğrafını çekmekle meşguldü. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Güvertedeki serin havada attığım adımlar uçarcasınaydı. Dönüşüm olmayabilirdi ve de neye mal olabileceğinin tamamen bilincinde olduğum bir maceraya atılmak üzere olduğumun farkındaydım. Denizle ilgili konularda kendi görüşlerime son derece güvendiğimden başkalarının ne dediğine pek kulak asmamıştım. Boston rıhtımının hemen bir fersah açığında beliren tüm ekibi kaptanı ve de kılavuzuyla birlikte karaya oturarak parçalanmış görkemli bir buharlı gemi, en iyi denizcilerin dahi tek başına giden bendenizden daha kötü durumlara düşebileceğinin göstergesiydi. Venetian adlı bu gemi bir resife oturarak tam ortadan ikiye bölünmüştü. Bu yalnız seyrimin daha ilk saatinde o gemiyi geçip halen yola devam ediyor oluşumuz, bana göre spreyin tam ekipli bir buharlı gemiden daha yetenekli olduğunun kanıtıydı. Koydan aşağıya doğru peri gibi süzülen tekneme, ''Bundan ders al sprey ve de dikkatli ol.'' diye seslendim. Rüzgar şiddetlendi ve sprey 7 not. Dipnot, not deniz mili, hızla ilerleyerek Deer Adası fenerinin etrafını dolandı. Onu geçtikten sonra rotasını düzeltip alışveriş yapabileceğim bir iki balıkçı dükkanına uğramak niyetiyle Gloucester'a doğru yöneldi. Massachusetts koyunda neşeyle dans eden dalgalar açığa doğru seyreden sloop ile buluşuyor ve her bir çarpışında göğsüne asılı binlerce değerli taş gibi parlıyordu. mükemmel bir gündü. Güneş ışıkları parlak ve güçlüydü. Havada uçuşan her bir su damlası değerli bir taşa dönüşüyor ve sprey adına layık bir şekilde peş peşe kolyelerini topluyor ve hemen ardından yine geri serpiyordu. Hepimiz teknenin provasında minik gök kuşakları görmüşüzdür. Ama spreyin o gün savurduğu kendine özgü gök kuşağı hayatımda hiç görmediğim kadar güzeldi. Koruyucu meleğimiz bizimle beraber yolculuk ediyordu. Bunu denize bakıp anlayabiliyordum. Çok geçmeden Bold Nahant adlı gemiyi bordaladık. Ardından Marblehead'i geride bıraktık. Denize açılan başka tekneler de vardı. Ama hiçbiri rotasında uçarak giden spreyi geçemedi. Normans Wood'dan geçerken kasvetli işaret çanının çınlamasını duydum. Hesperus uskunasının oturduğu resiflerin ise çok yakınından geçtim. Parçalanmış gemi leşinin ağarmaya yüz tutan kemikleri sahilde yan yana duruyordu. Rüzgar giderek artmaktaydı. Sonuna kadar açık ana yelkeni zapt edemez olunca sloop'un dümenini rahatlatmak amacıyla çatal yakasını biraz aşağı çektim. Rüzgar iyice hızlandığında önümde giden bir uskuna, dipnot, schooner, uskuna, iki ve daha fazla direkli ve ön kısa arka direği uzun bir yelkenli gemi türü. Tüm yelkenlerini indirip çıplak arma limana doğru koşturdu. Bu yabancı tekne spreyin yanından geçerken bazı yelkenlerinin eksik olduğunu ve sert bir boranın etkisiyle yırtılmış yelken parçalarının halen çarmıhlarda asılı kaldığını gördüm. Hem spreye tekrar bir göz atmak hem yolculuğu hem de kendi duygularımı yeniden tartmak amacıyla Gloucester Zarif Limanı'nın güzel bir köşesi olan barınağa girdim. Minik teknem köpükler saçarak içeri girdiğinde koy tüy gibi bembeyazdı. Hayatımda ilk kez bir tekneyle tek başıma gemilerin arasından geçerek limana giriş yapıyordum. Yaşlı balıkçılar spreyin çarpmak üzere ilerlediği iskeleye doğru koştular. Nasıl oldu da başımıza bir felaket gelmedi hiç bilemiyorum. Ama neredeyse yüreğim ağzımda çarpa çarpa dümeni bırakıp hızla öne doğru koştum ve flow'u aşağı indirdim. Sloop doğal bir şekilde rüzgara döndü ve ileriye doğru süzülerek yanağını iskelenin rüzgar üstündeki bağlama kazığına o kadar sessizce yanaştırdı ki arada yumurta olsa kırılmazdı. Hiç acele etmeden halatı kazığın etrafından geçirdim ve böylece bağlanmış olduk. Bunun üzerine iskelede toplanmış olan ufak kalabalıktan hemen bir tezahürat yükseldi. Yaşlı bir kaptan, "Sadece bir ton olsaydınız bundan iyisini yapamazdınız," dedi. Benim şu anki ağırlığım ise bir tonun 1/15'iydi ama hiçbir şey söylemedim. Sadece yüzüme "ah bu da ne ki" gibilerinden umursamaz bir ifade takındım. Dünyanın en yetenekli denizcileri bana bakıyordu ve Gloucester'da birkaç gün kalmaya niyetli olduğumdan beni acemi çaylak gibi görmelerini istemedim. Eğer ağzımı açıp tek bir kelime söyleseydim eminim foyam ortaya çıkacaktı. Çünkü halen oldukça gergin ve nefes nefeseydim. Gloucester'da yaklaşık 2 hafta kaldım. Burada yapacağım yolculuk için değişik dergiler ve malzemeler toplayarak tekneyi hazırladım. Benim bulunduğum iskeledekiler ve daha pek çok balıkçı teknesinin sahibi, tekneye bir yığın kurutulmuş morina balığı ve de dalgaları durdurması için bir fıçı yağ verdiler. Onlar da eski kaptandı ve seyahatimle çok ilgilendiler. Ayrıca spreye hediye olarak etrafa uzun mesafede ışık saçacağına inandığım bir gemici feneri getirdiler. Doğrusu bir geminin böylesine iyi aydınlatılmış bir tekneye gelip çarpması için bir deniz fenerine dahi çarpabilecek kadar kör olması lazım. Yaşlı bir balıkçı ise bunlarsız asla denize çıkamayacağımı söyleyerek bana bir zıpkın, bir olta ve bir de kepçe verdi. Daha sonra koyun karşı tarafından birileri iyi bilinen bir zehirli olan bir kutu bakır bazlı boya gönderdi. Bu boya uzun süre sonra dahi çok işime yaradı. Oradayken sprey sert kumsalda gelgitler arasında dururken hemen bu boyadan 2 kat sürüverdim. Yanıma alacağım bot olarak terk edilmiş bir sandalı alabandadan alabandaya doğru 2'ye kesip arka tarafını tahtayla kapatarak idare ettim. Kandili sayı bu iş için yapılmış özel bir makaraya taktığımda bu yarım botu burnundan rahatlıkla güverteye çekip indirebiliyordum. Dipnot, kandili sayı yelkenleri yukarı kaldırmak için kullanılan halat. Eğer bütün bir sandal olsaydı hem büyük hem de ağır olacağından tek başıma halletmekte zorlanacaktım. Açıkçası güvertede yarım bottan ötesine yer yoktu. Hepten botsuz kalmaktansa bu hiç olmasa bir kişiye yetecek büyüklükteydi. Bunun da ötesinde eski sandalın bu yeni haliyle alabandadan alabandaya doğru yerleştirildiğinde gerek çamaşır gerekse banyo küveti olarak kullanılabileceğini fark ettim. Gerçekten de seyahatim boyunca küçültülmüş botum o kadar ünlendi ki Samoa'daki çamaşırcı kadının bundan başka bir şeye bakmaz oldu. Bir bakışta bu yeni icadın misyonerlerce adalara getirilen tüm yanki tasarımlarından daha iyi olduğunu görmüştü ve mutlaka onu istiyordu. Artık kafama takılan tek şey seyir için bir kronometre bulmaktı. En son görüşlere göre bir denizcinin bunsuz yolunu bulması mümkün değildi ve ben de artık bu şekilde düşünmeye başlamıştım. Benim oldukça kaliteli eski kronometrem uzun zamandır kullanılmamıştı. Onu yeniden temizletip ayarlatmak bana 15 dolara mal olacaktı. 15 dolar. Ben de geçerli nedenlerden dolayı bu zaman ölçme aletini evde, Hollandalı'nın demirini saldığım yerde bıraktım. Artık harika bir fenerim vardı. Ayrıca Boston'dan bir hanımefendi, geceleri kamerayı aydınlatan, gündüzleri ise ufak bir ayarlamayla ısıtıcı gibi de kullanılabilen, iki ocaklı kocaman bir kamera fenerinin parasını gönderdi. Her şey yerleştikten sonra bir kez daha denize açılmaya hazırdım ve 7 Mayıs günü yeniden yelken açtım. Manevra için fazla yer olmadığından sprey tam yol ilerlemeye başladığında liman ağzındaki yazlık seyir için macunlanıp boyanmakta olan eski bir gezinti teknesinin boyasını sıyırdı. ''Boyacılar kim ödeyecek bunun parasını?'' diye aykırdı. ''Ben de ben ödeyeceğim.'' dedim. Yakındaki Bluebird teknesinin kaptanı ana yelken İskotası'yla diye ekledi. Bununla benim artık yola çıkmış olduğumu kastediyordu. Aslında 5 centlik boyadan başka ödenecek kayda değer bir şey yoktu. Ama eski balıkçı teknesiyle benim davamı üstlenen Bluebird arasında öyle bir patırtı koptu ki adeta olayın gerçek nedeni unutuldu. Neyse ki sonuçta bana fatura filan gelmedi. Gloucester'dan ayrıldığım gün hava gayet yumuşaktı. Sprey koydan ayrıldıktan sonraki burunda görülen manzara son derece renkliydi. Yüksek bir fabrikanın ön cephesinden mendiller ve şapkalar sallanıyordu. Bina baştan aşağı bebek gibi güzel suratlarla doluydu ve hepsi de bana gülümseyerek bon voyage diliyordu. Kimisi nereye gittiğimi ve neden yalnız gittiğimi öğrenmek için seslendi. Neden? Şöyle bir ayağa kalktığımda yüzlerce kol uzandı ve gel diye çağırdı. Ama kara tehlikeliydi. Sloop Pruva'dan gelen hafif bir güneybatı esintisiyle koydan uzaklaştı ve öğleye doğru Eastern Point'in etrafından dolanırken Gloucester'ın ona gösterdiği sevecenliğin sonuncusu olarak yine içten bir şekilde selamlandı. Burnu geçince rüzgar arttı ve sprey yağ gibi kayarak kısa zamanda Thatcher's Adası Feneri açıklarına vardı. Oradan Cashes Resifi ve Amen kayalıklarının kuzeyinden geçmek amacıyla rotasını doğuya çevirdiğimde oturup konuyu baştan aşağı yeniden düşündüm ve bu kayalıkların ötesine yelken açmaya değer mi acaba diye kendime tekrar sordum. Ben sadece denizin tehlikeleri izin verdiği sürece sprey ile dünya seyahati yapacağımdan söz etmiştim ama bunu çok ciddi bir şekilde söylemiş olmalıyım. Kendimle yaptığım bu charter partisi beni bağlamışa benziyordu ve böylece yola devam ettim. Akşamüstü sloop'u rüzgara vira edip Cashes Resifi'nin yakınında 30 kulaç derinlikte dip balığı avlamak için oltama yem taktım. Hava kararıncaya kadar oldukça başarılı bir bekleyişten sonra 3 morina, 2 mezgit, 1 barlan balığı ve hepsinden güzeli küçük bir dil balığı güverteme düştü. Üstelik hepsi de dolgun ve canlıydı. Burası şu an elimde bulunan yiyecek stoklarına ilave yapmak için iyi bir yer diye düşündüm ve Pruva'yı rüzgara karşı tutmak için deniz demirini attım. Akıntı rüzgarın aksine güneybatıdan geldiğinden sabah olduğunda spreyin yine resifin kıyısında veya yakınında olacağından oldukça emindim. Daha sonra halatı sapan yapıp harika fenerimi de armaya asıp ilk kez denizde tek başıma uzandım. Uyumak için değil, sadece biraz kestirmek ve rüya görmek için. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.